Herkese merhaba arkadaşlar. 21 Aralık 2021 Python dersinin 4. oturumundan herkese tekrar selamlar diyelim. Bu derslerde sizlerle birlikte
Liste.
döngülere bakacağız. List döngülerden daha önce de listelere bakıp liste neymiş, ne değilmiş kısaca bir listeyi tanıyacağız.
Metin Yıldız yeni bir
Arada da sizlerle birlikte öncelikle nasıl diyeyim, listelerde ve karakter dizilerinde dilimleme işlemleri nasıl yapılıyor onlara kısaca bir göz atacağız. En sonunda da dersin çıktısı olarak bir kelime oyunu yazacağız ve bugün öğrendiğimiz konuları pekiştireceğiz. Şimdi hemen vakit kaybetmeden başlayalım.
Bir.
Önce bir tane yeni Notepad plus dosyası açıyorum ve buraya ilk önce konunun nasıl diyeyim, bilgilendirme kısmını yazmak için 3 tırnakla başladım. 3 tırnağımı koydum ve buraya önce listelerin ne olduğunu yazıyorum. Listeler arkadaşlar kısaca bizlerin içerisinde birden fazla veri tüpünü ya da işte aynı veri tipinden birden fazla elemanı sıraladığımız bir yerdir. Hemen yazalım. Listeler bir farklı veri tiplerini aynı veri tipinden birden fazla elemanı listelediğimiz yerlerdir. Elemanlar virgülle ayrılır arkadaşlar birbirinden. Bir liste tanımlamak için köşeli parantezler kullanılır. Aynı zamanda dersimizin notlarında yazalım ki arkadaşlar için daha sonra yazılı okumak isteyenler için daha faydalı olsunlar. Nasıl A eşittir tırnak içerisinde işte atıyorum merhabalar yazıyorsak ve Python A'nın bir karakter dizisi olduğunu tanıyorsa ya da nasıl B eşittir 5 yazdığımız zaman Python B'nin bir integer yani tam sayı olduğunu anlıyorsa yine liste eşittir köşeli parantezi açıp işte elemanlarımızı yazıp virgül koyup aralarına daha sonra köşeli parantezi kapattığımız zaman da Python içerisinde tanımladığımız şeyin liste değişkeninin bir liste tipinde veri olduğunu algılıyor. Bunun içerisine birden fazla veriden koyabiliriz demiştik. Yani veri türü daha doğrusu. Bunlar ne? İşte sözlükler olabilir, sayılar olabilir, liste yine liste içerisinde listeler olabilir, demetler olabilir, kümeler olabilir, karakter dizileri olabilir, tek başına sadece karakterler olabilir, sayılar, integerlar, floatlar. Kısacası aklınıza gelebilecek herhangi bir şeyi listeye dizebiliriz, sıralayabiliriz. Listelerin kullanım alanlarını ilerleyen zamanlarda daha iyi göreceğiz. Şu an temel bilgiyi verdikten sonra geçelim. Listeler yine son olarak şunu da söyleyelim. Iteration yani iterable bir öyledir, bir formdur. Bu ne demek? Tıpkı karakter dizisi gibi bir listenin de her eleman için biz bir döngü oluşturup o döngü içerisinde gizleyebiliyoruz. Yani diyelim ki birden 10'a kadar sayıların olduğu bir liste tanımladınız ve bu listede direkt olarak biz sayı üzerinde gezinip dolaşıp o sayıyı istersek ikisini yazdırabiliyoruz, o sayıyı istersek başka bir sayıyla çarpabiliyoruz. Tüm liste elemanları için aynı işlemleri uygulayabiliyoruz diyelim. Döngülerle çok bağlantılı olduğu için, genellikle de döngülerle kullanıldığı için bugün döngülerden önce liste konusunda bir giriş yapmak istedik. Şimdi
4 5
hemen bir örnek liste tanımlayalım. Liste 2 nokta üstü diyelim. Liste eşittir. Aç köşeli parantez ve kapak köşeli parantez yaptık. Aç köşeli parantez kontrol alt ya da alt geriye tuşu ile birlikte 8. Kapak köşeli parantez ise yine kontrol alt ya da alt geriye tuşu ile birlikte 9 ile yapılıyor. Bu boş bir listedir. Biz yukarıda boş bir liste tanımladık. Bir liste tanımlanmıştır. Şimdi yine farklı bir liste tanımlayalım. Bu sefer de liste eşittir. Tırnak içerisinde selam tırnak kapattım. Virgülü koydum. 5 dedim. Virgül koydum. Tırnak. Yok, tırnak
Tırnak.
demeyelim artık. Yine liste içerisinde başka bir liste tanımlamak için açtım köşeli parantezime. Bu sefer de 1 virgül, 2 virgül, 3 virgül, 4 virgül, 5 dedim ve şeyi kapattım. Liste işaretini kapattım. Yani köşeli parantezi kapattım. Tekrar virgül koydum. Son dedim. Tırnak içerisinde bir karakter daha tanımladım. Ve bu şekilde de son olarak elemanı tanımladıktan sonra köşeli parantezi kapatıp listemi de kapatmış oldum. Bu liste içerisinde karakter dizisi, sayı ve bir tane daha liste barındıran bir liste haline geldi. İç içi listeler kullanabilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. İstediğiniz kadar bunu yapabilirsiniz. Hatta vektörel kullanım ya da işte atıyorum matrix kullanımlarında da kullanılan yöntemlerden bir tanesi budur diyelim. Ve şimdi hemen bu şeyden sonra listelerde ya da karakter dizilerinde dilimleme işlemlerini anlatalım. Yine liste ve karakter dizilerinde dilimleme diyelim. Şimdi biz karakter dizilerinde ya da listelerde arkadaşlar herhangi bir öğeye gitmek için o öğenin indeks numarasını kullanıyoruz. Köşeli parantezler içerisinde. Nasıl? Ve indeks numarası nedir? Şimdi anlatalım. Önce bir tanımımızı tekrar ya da işte yöntemimizi yazalım.
Ne?
İstenilen elemana gitmek için değişken ismi aç baş köşeli parantez.
Aç köşeli parantez.
İçerisinden sonra köşeli parantezler içerisinde indeks.
Bir.
Elemanın indeks
numarası
kullanılır. İndeks numarası
ne?
arkadaşlar. İndeks numarası o elemanın ilgili liste ya da karakter dizisi içerisindeki sıra numarasıdır. İlgili değişkenin, ilgili listenin diyelim ya da işte değişkenin
bir
elemanının sıra numarasıdır. Şimdi ama burada önemli bir not var. Python'da ve diğer programlama dillerinde indeks numaraları sıfırdan başlar. Programlama dilinde indeks sıfırdan başlar. Bu ne demek? Diyelim ki elinizde 5 öyle bir liste var. Python'a göre bunun indeksi maksimum 4 olabilir. 4'ten sonra eğer siz atıyorum dizi aç köşeli parantez 5 yazarsanız, kapalı köşeli parantez yazarsanız Python size out of index yani indeks dışı bir eleman tanımladığın uyarısı verecektir. Bunun son elemanı 4. eleman olur. 1. eleman da 0. eleman olur. Şöyle bir örnek yapalım hemen. Dizi diyelim, eşittir diyelim, tırnak içerisinde merhabalar diyelim. Şimdi dizi de arkadaşlar birinci eleman yani M harfi ne ulaşmak için şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Ulaşmak için dizi aç köşeli parantez 0 kapa köşeli parantez yaparız. Bunu da eğer print de kullanırsak ekrana sadece M harfi basılacaktır. Peki diyelim biz birden fazla harf almak istediğimiz zaman ne yapacağız? Ya da birden fazla elemana ulaşmak istediğimiz zaman ne yapacağız? Bu arada listelerle birlikte şu an bunu karakter dizileri üzerinden anlatıyorum ama listelerle kullanımı da tamamen aynı. O yüzden hiçbir endişeye kapılmayın. Şimdi yine dizi diyelim. Çoklu elemana ulaşma. Şöyle yapalım. Dizi. Şimdi diyelim ki buradan sadece ilk 3 harfi alacağız. M, E, R. Bunun için dizi dedim.
Aç,
parantezimi açtım.
Tırnak, tırnak, tırnak, tırnak, tırnak, aç, tırnak, 23, 22 dizi, boş.
Dizi dedim.
Aç, boş.
Köşeli parantezimi açtım. 0 yazıyorum. M'den başlıyorum. 2 nokta üst üste koyuyorum. Bu hani şuraya kadar gibi bir şey. Bu hani atıyorum 5 ile 10 dersiniz ya 5 ile 10 arası ya da 5'ten 10'a kadar gibisinden bir göstereyim. Burada bu işi 2 nokta üst üste yapıyoruz. 0 ne demiştik? Mer 3 harfi alacağız. Buraya 0, 1, 2. indeksleri alacağız. 3 yazıyorum. 0 yani dizi aç köşeli parantez 0, 2 nokta üst üste 3 ve kapa köşeli parantez. Bu Python'a şunu diyor. Dizinin ilk harfinden elemandan diyelim. Elemanından 3'ün 4. indekse kadar olan kısmını al. 4. indeks indeksi dahil etme. Yani şöyle bir şey oluyor. Python bakıyor. 0'da M var alıyor. 1'de E var alıyor. 2'de R var alıyor. 3'e hiç bakmıyor. Çünkü biz 3'e kadar sınırladık. Yine aynı şekilde biz bunu 4 yapsaydık alacaktı. Şimdi gelin sadece merhabadaki H'yı alalım. Bunun içinde şöyle yapalım. H harflerini elde etmek için dizi aç köşeli parantez. H kaçıncı indekste? 3. indekste. Bakın tekrar söylüyorum. Harf olarak sıra numarası 4 olabilir ama Python 0'dan başladığı için otomatik olarak sıra numarası 3 oluyor. 3. indeksten 2 nokta üst üste koydum. Dizi dedim. Köşeli parantez açtım. 3 yazdım. 2 nokta üst üste koydum. 4. indeksi alacağız bir de. E ve A'yı yani 5. harfi. Sonra bitecek. Bu kadar. O zaman buraya ben 5 yazıyorum. 6. indekse kadar. Yani merha B'ye geldiği zaman bıraksın. Artık B'yi almasın. Sonra köşeli parantezimi kapatıyorum. Yani dizi aç köşeli parantez 3, 2 nokta üst üste 5, kapa köşeli parantez. Bu satırım bu şekilde oldu. Peki bir dizinin son elemanı nasıl alırız? Evet aklınızda zaten merhabalar yazdık. İşte merhaba kaç yaptı? 3, 5, 7, lar, 10. Bu 10 harfli bir dizi dediniz. Ben dolayısıyla işte atıyorum dizi köşeli parantez 9 yazarsam dizinin son harfini alırım. Haklısınız. Bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Peki kullanıcıdan bir veri geldiği zaman bilmiyorsunuz. Karakter dizisini kullanıcıya girdirdiniz. O zaman uzunluğunu nasıl anlarsınız? Şimdi bunun için kullanacağımız iki tane yöntem var. İlk yöntem fonksiyonlu. Uzunluk fark etmek sizin diyelim. Sondaki elemanı elde etme. Şimdi ilk yöntemimiz len fonksiyonu. Len fonksiyonu bize uzunluğu veren bir fonksiyondur arkadaşlar. Len fonksiyonu içine verilen parametrenin ya da parametrenin
virgül
yani ne diyeyim değişkenin uzunluğunu gösterir.
Gösterir. Boş.
Şöyle yapalım. Mesela örneğin len aç parantez dizi kapa parantez dersek eğer bize 10 değerini
boşluk
gösterecektir.
Boşluk 2 nokta.
Peki
31 len dizi 32
Len diziyi gördük. Tamam, uzunluğu veriyor bize. Harika. Uzunluğu 10 olarak çıkarttı. O zaman bunu nasıl üçlü parantezler içerisinde kullanarak son harfi elde edebiliriz? Bakalım. Şöyle bir şey yapalım. Dizi dedim. Aşk üçlü parantez yaptım. Yine. Son harfi alacağım sadece. Len'in döndürdüğü değer bir sayıdır arkadaşlar. Len fonksiyonu bize integer türünde bir sayı döndürür. O zaman bakıyoruz. Yukarıya bizi de aslında 0, 2, 3, 4 falan yazmışız. Yani yukarıya bizi de aslında integer türünden bir sayı yazmışız. O halde bu köşeli parantezler içerisinde len fonksiyonun kullanılmasında hiçbir sorun yoktur. Hadi gelin kullanalım. Şöyle yazalım. Len aç parantez. Dizi kapa parantez. While ile bırakırsak ne olur? Dizinin 10. indeksine git demiş olur. Peki dizide 10. indeks var mıydı? Python'a göre 10. indeks 11. harf demek. Merhabalar. Dizi 10 harfli. Yani 10 uzunluğunda bir dizi. Dolayısıyla 10. indekse gittiğimiz zaman 11. harfe gitmeye çalıştığımız zaman Python bize out of index hatası verecek. Ve yanlış bir hata verecek.
Kapa boş.
O zaman len aç parantez dizi kapa parantezden hemen sonra bir tane eksi bir diyoruz ve ondan biri çıkartarak 9 rakamını elde ediyoruz ve küçük parantezimizi kapatıyoruz. Bu satırımız şöyle
32
oldu.
dizi aç köşeli parantez.
Dizi aç köşeli parantez len
Ne aç
aç
parantez.
parantez dizi
Dizi kapa parantez.
parantezi kapattık. Onu elde ettik buradan. Eksi 1 yaptık. 9
Bir.
elde ettik buradan. Ve sonrasında köşeli parantezimizi kapatarak len 9'u
35
bulduk. Şimdi daha basit bir yöntem daha var.
tırna 37 34 33 dizi
Şöyle
35
yapalım. Daha basit yöntem diyelim. Şimdi sıfıra doğru gidiyoruz. Sıfırıncı eleman demiştik. İlk eleman. Eksi birinci indekste, sıfırıncı indeks pardon. Eksi birinci indekste dizinin son elemanıdır. Dizinin eksi birinci indeksi o dizinin son elemanıdır. Şöyle yapalım. Dizi aç köşeli parantez. Eksi bir kapa köşeli parantez. Yine dizinin eksi ikinci indeksi dizinin sondan ikinci harfine ya da sondan ikinci elemanına tekabül eder arkadaşlar. Şimdi bugünlük bu kadar karakter dizilerine erişim yeter. Gelin birkaç yararlı fonksiyona daha bakalım. Dizilerle ya da işte atıyorum listelerle kullanmak için. Len'den bahsetmiştik. Type'dan bahsettik. Daha önce geçmiş derslerimiz hatırlarsanız türünü sorgulamak için kullandığımız derslerden. Bir de yine döngülerle kullanacağımız bir fonksiyon var arkadaşlar. Şöyle bir fonksiyon. Range fonksiyonu.
No.
Range fonksiyonu başlangıç, bitiş ve bir tane de atlama parametresi dediğimiz 3 tane parametre alır. Atlama olmak üzere 3 parametre alır. Bu ne demek? Örneğin range aç parantez 1 virgül boşluk verdim. Vermeseniz de olur.
Al
6
boş.
virgül 1 dedim. Bu şu demektir. 1'den 6'ya
Y-T-L-A.
6'ya kadar olan sayıları birer birer atlayarak sırala. Yine not diyelim. Not 6 dahil değildir. Şimdi bu fonksiyonda da şu şekilde bir liste oluşturabiliriz. Liste eşittir. Range aç parantez.
Aç boş. Aç.
Aç parantez. 1 virgül 6 virgül 1. Kapa parantez.
47 liste.
Bu ne demek? Bu fonksiyon bize 1, 2, 3, 4, 5 elemanlarından oluşan bir liste verecek demek. Atlama değerini her seferinde girmek zorunda değilsiniz. Bunun yerine atlama değerini boş bırakarak yazabilirsiniz. Yani şu kullanımda doğrudur. Liste eşittir range aç parantez 1 virgül
A
6
boş.
kullanımda doğrudur. Ama eğer atıyorum bazen işte özel bir durum oldu. Hani sayıların 3'er 3'er saymasını istiyorsunuz. Size bir şey geldi. İşte 100'e kadar olan sayıları pardon 100'e kadar sayıları 3'er 3'er say dedi. O zaman mesela sıfırdan başlarsınız. Şöyle yapalım hatta. 100'e kadar sayıları doğrusu 3 ve 3'ün katlarını sıralamak için
52.153 0 0
bir
1
fazla koymuşuz
0
galiba.
kes 0 0 0
Yok.
100
Yanlış okudum
kesme
tamam.
ek 3 ve 3 katların 53.
Şöyle yapalım. Range aç parantez 0 virgül 101 yapıyorum. 100'e kadar demişim çünkü 100 dahil. Virgül koydum. 3 koydum. Bu çıktı bize şunu verir. Bu çıktı 0'dan başlayarak 99'a kadar sayı
Ya.
3'e bölüğüne
bölüğüne
3'ün katlarını sıralar diyelim. İşin direnç fonksiyonu da burada
tırnak tırnak 55
bırakalım. Son olarak da şeyden bahsedelim. Listeye çevirme. Şimdi nasıl ki biz str ve bir değişken dediğimiz zaman str parantez içerisinde herhangi bir değişken onu karakter listesine çeviriyorsa ya da integer yapmak için atıyorum mesela kullanıcıdan sayı istemiş hatırlarsanız int aç parantez input işte aç parantez değer girin kapı parantez dediğimiz zaman nasıl kullanıcının girdiği karakter dizisine eğer kullanıcı sayı yazdıysa oraya rakamlara çeviriyorsa listenin de list adında bir fonksiyonu var ve bu şekilde de bir list oluşturabiliriz. Yani şöyle yapalım. Mesela diziyi merhabalar olarak tanımlamıştık. İşte liste eşittir list aç parantez dizi kapı parantez dediğimiz zaman da dizinin harflerinden oluşan bir liste elimize gelir.
60
Şimdi gelin
tırnak
bu konularda biraz pratik yapalım. Önce bir dizi tanımlayalım yine. Merhabalar olsun bunun yine. Örnek tanımlayalım.
Tırnak merhabalar
print diyelim, aç parantez diyelim, tırnak dedim. Dizinin ilk 3 elemanı 2 nokta üstüne koydum, boşluk verdim, tırnağı kapattım, virgül koydum. İkinci parametremi giriyorum print fonksiyonuna. Dizi aç köşeli parantez 0, 2 nokta 3, 4 yazdık
3,
yanlışlıkla.
3.
Tamam. 3 kapı parantez, kapı köşeli parantez. Şimdi bunu kaydedelim.
Farklı kp nokta boş.
Listeler diyelim, listeler.
Kabuk boşluk, kabuk ikinci der, birin, üçüncü, kabuk.
Dersi şunu.
Dosya adı.
Kaydediyorum. Şimdi
Meeting'in dördüncü ders.
Gittim dördüncü ders klasörüme Python'da oluşturdum. Dosyayı açtım klasöre.
Adres.
Buraya F4
boş.
Yaptım. CMD yazdım.
Mikro.
Artık çalıştıralım. Pay listeler.py'ye.
Dizinin ilk üç elemanı mer. C.
Duyduğunuz gibi dizinin ilk üç elemanı mer diye bir çıktı.
Dördüncü
verdi
ders.
Bana.
C. 163 print.
Bir de şöyle bir şey yapalım. Print dedim. Yine açtım parantezimi. List aç parantez dizi kapı parantez kapı parantez yaptım.
63 print dizinin ilk P.
Şu ilk dizinin ilk 3 elemanını yazdırdığımız yeri bir sıfırlayalım. Şey yorum satın alalım. Kaydettim. Şimdi bakın diziyi karakter dizisi olan diziyi merhabaları liste yaptık. Bakalım bu sefer çıktığımız ne olacak?
C M E R H A B A L A R C
Gördüğünüz
C
gibi
A A
bu sefer de
kapa para.
Olan şey dizinin her elemanı direkt merhabalar diye bastırmadı da M, E, R, H, A, B, A, L, A, R şeklinde aralarına virgül koyarak ve her harfin başına da birer kesme işareti koyarak başında ve sonunda kesme işareti olacak şekilde bastırdı. Bu satırda başlarda ve sonlarda köşeli parantez vardı arkadaşlar. Yani Python bize diyor ki bu içerisinde karakter dizisi olan bir listedir. Dolayısıyla yapmak istediğimizi yapmışız. Gelin bir de önce merhabalar dizisinde dizinin uzunluğunu yazdıralım. Sonra da dizinin uzunluğunu kullanarak son harfine ulaşabiliyor muyuz? Ona bakalım.
64 print list rp.
Şu liste kısmını yorum satırına aldım. Print yazdım. Aç parantez yazdım. Önce şöyle bir şey yapalım.
Tırnak.
Len aç parantez dizi kapı parantez virgül dizi aç köşeli parantez len aç parantez dizi kapı parantez eksi bir yazdım ve parantezimi kapattım. Bu satırı tekrarlayalım. Print.
Aç parantez.
Parantez açtık
ne e ne aç parantez
len print tamam parantez açtık len yine parantez açıyoruz
zi kapa
virgülümüz
parantez
parantezi kapatıyoruz
virgül
virgülümüzü koyuyoruz ikinci parametreyi vereceğiz çünkü
bo de
bu sayede
denizli
şu an sadece 10 yazdıracak
de i zi
dizi dedik yine virgül koyduktan sonra
İstanbul
dizi
aç köşeli
aç köşeli
parantez
parantez kontrol alt 8
ne e ne
bu köşeli parantezler
ni de
içerisinde len yine parantez içerisinde dizi parantezi
aç
kapattık.
de i zi kapa para
Parantezi kapattık ve
tire
eksi
1
1 yazdık.
Kap
Köşeli parantezimizde kontrol alt 9'da kapattıktan sonra
kapa
print'in
parantez
parantezini, print'i açtığımız ilk parantezi kapattık. Şimdi dosyayı bir kaydedelim.
C.
Bakalım yine CMD'den tıklıyorum dosyama çalışacak mı?
File C. Uses
Hata
deniz
yapmışız.
document
Bakalım
fit
hatamız
on
neymiş.
engelsiz eğitim 4. ders listeler nokta p'ye line 65 printlen dizi di
Ha, burada
C
bir
65 pri p boş p r i n t aç parantez e n aç parantez d i z i kapa parantez virgül bo d i z i aç köşeli parantez lüleburga e n aç parantez d i z i kapa parantez tire 1 kapa parantez kapa
Ha,
kapa
şurada
1
yok hata yok.
C.
Bakayım
Jack
bakalım.
C. Carat. Syntax error. Closing parenthesis tırnak işareti tırnak yıldız C. Alt
Parantez.
64 rakam P R I T A L I S T A D I Z I K K boş K K P I K K boş K P K P paran boş print aç parantez len aç parantez dizi kapa parantez virgül dizi aç köşeli parantez len aç parantez dizi kapa parantez tire 1 kapa parantez kapa kapa 1 kapa
para. Tamam, pardon, köşeli parantezi unutmuşuz arkadaşlar. Tamam, köşeli parantezi yapmamışız. Eksi 1'den sonra köşeli parantez koymamışım. Yelda da bana yavaş geldiği için hızlı geçiyorum oraları. O yüzden otomatik olarak kaçırmışız.
C C
şimdi tekrar çalıştıralım.
10 R C.
Gördüğünüz gibi önce 10 dedi, sonra R dedi.
C bo 10 R boş boş bo R.
Dolayısıyla önce dizim listemizi yazdırdı. Kaç elemandan oluşturduğunu dizimize.
Yıl.
Sonrasında pisi. O dizinin son harfini yazdı.
60 yaz. Boş.
Eksi birli olan kısmını da göstermiyorum. Zaten o direkt hani dizi köşeli parantez eksi bir yazdığınız zaman köşeli parantez kapattıktan sonra filmin içerisinde yine R yazacaktır. Bu konuyla alakalı bir sıkıntı yok. Şimdi gelin bir de bir tane test yazalım. Test diyelim. Eşittir diyelim. Range. Aç parantez. 1,6 diyelim.
6.
Kapa parantez diyelim. Kaydedelim. Hemen altına inelim. Print. Aç parantez. Test. Kapa parantez diyelim.
67.
Tekrarlayalım burayı. 6. Test eşittir.
Eş range.
Range fonksiyonu. Range diye yazılıyor. Rize, Adana, Niğde, Giresun, Edirne. Range.
Aç parantez.
Parantezi açtık Range'den sonra.
1.
1.
Virgül.
Virgül.
6.
6.
Kapa boş.
Parantezi. Bunun bize 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde bir liste döndürmesi lazım. Dosyamızı kaydettik. Gelelim çalıştıralım.
10 re range 1 6 c 100 range bir, a re a ne g e aç para 1 1 bo alt kap boşlu 10 re c pisi 69 print test 60 t est eşi re a ne g e aç parant 1 1 a kap boş 67
şu önce şunu bir
bo boş 65 printlen dizi re p bo p
şey
68 test eşit t eş range e re
şunu şöyle yapalım listin içerisinde verelim arkadaşlar.
Aç re.
Sanırım direkt şeyi görmedi. Bo. Oluşturmadı. Range fonksiyonunu yazdırdı bize.
C. Yani yazdığımız bo, şeyi range, yazdırdı. A. Re. Bo. Re. A. G. A. 1. 1. Bo. 6. Kap. Boşluk.
Ya da bunu bir şey olarak gördü. Karakteristik olarak gördü. Emin değilim. O yüzden bunu şöyle yapıyorum. Değiştirdim o satırı. Test eşittir. List. L. Lüleburgaz. İzmir. Samsun. Trabzon. Aç parantez. Range. Yani range. Aç parantez. 1,6. Kapı parantez. Kapı parantez. Şimdi kaydediyorum.
C.
Muhtemelen şimdi
C,
olacak.
1. 2. 3. 4. 5. C.
Gördüğünüz gibi şu an oldu. 1, 2, 3, 4, 5 yaptı. Direkt olarak işte bir şeyi range eşitlediğiniz zaman onu yapmıyormuş. Onun yerine list aç parantez range. Yine parantez açıp 1,6 yazdığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5'i
C. Şimdi 68 test
eşitleştirelim.
Test list aç range. Şey
bize 1'den 40'a kadar 5'er 5'er sayısın.
Aç 1, virgül.
O zaman bunun 1. için yine test eşittir list aç parantez 1,6 demiştik. Bu sefer sayı 0'dan başlatalım. 0'dan başlattım.
6. Kapa parantez.
6'yı sildim. 6. Ben sonra 6 yazmıştık. 6'yı siliyorum. 6 yerine 41 yazıyorum. Bir daha virgül koyuyorum. Yanına kaşar kaşar atlamasını istiyorduk. 5'er 5'er atlasın. 5 yazdık. Şimdi kaydettim. Gördüğünüz gibi bakın sadece 3 tane şeyi değiştirerek dosyanın çalışabilirliğini tamamen değiştirebiliyoruz. İşte bunların hepsi değişkenli oluyor.
C.
Şimdi
C.
tekrar çalıştırıyorum programımızı.
0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, C.
Gördüğünüz gibi sıfırdan başladık ve 40'a kadar sayıları listeledik.
C. Ak. Kapı.
Şimdi döngüleri, döngülere geçeceğiz artık buradan sonra. Burada bırakalım ve daha sonra çıkıp döngülere
C. Dördüncü de. Meeting.
Geçelim. Şimdi de arkadaşlar gelin beraber döngülere bakalım. Önce bu listeler dosyasını kapatıyorum ve yine bir notepad kaldı geriye Ctrl W ile kapattıktan sonra. Ha, bu arada tekrar okul yazarı çekeyim de. Heh, tamamdır. Şimdi arkadaşlar buraya yine 3 tırnak yapalım. Her zamanki gibi yardım ya da işte ders modada yazacağımız kısma 3 tırnakla başladık. Ve buraya döngüler diyelim. Python'da 2 temel döngü vardır arkadaşlar. Bunlar while ve for döngüleridir. Şimdi while ve for döngüleri. İkisiyle de aslında bakarsanız hemen hemen benzer işler yapabiliyor olmanıza rağmen ikisinin kullanımı biraz birbirinden farklıdır. Şöyle yapalım. C ile de benzer işler yapılabilir ama kullanımları farklıdır. For döngüleri genellikle listeler gibi hani üzerinde gizlebilen işte elemanlar için ya da türler için, değişkenler için de kullanılır. For döngüsü genelde elemanları arasında arasında gezinilebilen liste gibi türlerde kullanılır diyelim. While döngüsü ise yine aynı mantıkta da kullanılabileceği gibi aynı zamanda genellikle bir döngüye, bir koşula bağlı olarak çalıştırılan ve koşul doğruldukça döngüyü hayatta tutan, aktif tutan, arkadaki işlemleri yapan bir yapıda çalışır. While ise içine verilen koşul doğru oldukça programı çalıştıran bir yapıdır ve o yapıya göre çalışır. Yine for ve while döngülerinde boşluklar, indentation'lar yani girintiler dediğimiz yapı son derece önemlidir. Döngü blokları ve koşul blokları bakın adı üzerinde blok olarak adlandırılır ve her bloğun iki nokta üst üstten sonra dört boşluk içeriden ya da bir tab içeriden yazılması gerekir. Bu biraz başta kafa karıştırıcı oluyor. Ya o konuda evet size katılabilirim. Her bloğun dört boşluk ya da bir tab içeriden yazılması gerekir. Şimdi başlarda bu zor gelmiyor belki. Hani sadece tek bir şey yapıyorken atıyorum. Hani tek koşul çalışıyorken çok zor değil ama iç içe döngüler, iç içe koşullar, iç içe yapılar kullandığınız zaman nerede 4 boşluk, nerede 8 boşluk, hadi 12 boşluk, işte bir while döngüsü açtım, while döngüsü 4 boşluğu verdim, onun içine bir for döngüsü açtım, 8 boşluğu verdim, onun içine bir if koşulu koydurdum, 12 boşluk verdim falan filan gibisinden uzadığı zaman evet biraz kafa karıştırıcı olabiliyor arkadaşlar. Bu konuda size katılıyorum. Ama zamanla oturuyor. Yani kod yazdıkça oturacak. Şimdi devam edelim. For a while döngülerini kısaca anlattık. Bu şekilde kalsın. Çünkü zaten bunun üzerine artık üreterek ilerleyeceğiz. Bir de son olarak şunu ekleyelim. 3 temel anahtar yardımcı kavramla kullanılabilirler. Pass döngüdeki o alanı S geçer. Herhangi bir kod yazmak yerine bu şekilde bırakıldığında o koşula bağlı bir şey yapmamasını iletir. Break PAS pasporda Pırasa, Adana, Samsun olarak yazılıyor. Break deyim ise Bursa, Rize, Edirne, Adana, Kars döngüyü kırar ve döngü biter bunaldığı yerde. Atıyorum 1'den 5'e kadar say dediniz. İşte hemen altına da dediniz ki eğer işte sayı 3 ise break dediniz. 1, 2, 3 der ve 4, 5'e hiç saymadan döngüyü kırar. Son olarak da continue. John, T, Nu, E. John, T, Nu, E. Şöyle anlatayım bunu. Yazıldığı bloktan sonra gelen kodları çalıştırmaz. Örneğin siz şöyle bir şey yaptınız. Dediniz ki işte hani kullanıcıya şey yaptınız. Bir tane uygulama geliştirdiniz. Basit bir şekilde döngüyü alıyor ve her çalıştığında program kullanıcıdan yaşını istiyor. Eğer yaşı 18'in üzerindeyse sorun yok ama 18'in altındaysa ne oluyor? Ehliyet alamazsın yazdıracak. Siz bunu basitçe yapabilirsiniz. Bir de farklı bir yöntem daha var. Bu da şöyle verilebilir. If yaş küçüktür 18, hemen altına şey koydunuz mesela. Tam tersi. If yaş büyüktür 18, altında şey yazıyor. Döngünün dışında, hemen döngünün altında continue yazıyor. Hemen altında 4 boşluk geriden de şey yazdınız. İşte print, ehliyet alamazsın. Şimdi bu durumda olacak şey şu. Eğer kullanıcı yaşı 18'den büyük girerse ehliyet alamazsın satırı yazılmaz. Ama kullanıcı yaşını 18'den küçük girerse ehliyet alamazsın yazısı ekrana basılır. Şimdi çok karışık gelmiş olabilir. Zamanla bunları kullana işte belli yapılara dahil ede nasıl işlediğini anlayacağız arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin. Şimdi burayı kapatalım not kısmını. Artık uygulamaya geçelim. İlk önce nasıl kullanıldığına bakalım. Yani şöyle bir şey yapalım. Yine bir dizi oluşturalım. Dizimiz yine her zamanki merhabalar olsun. Ben buna bu sefer taktım. Şimdi burada sadece basit bir şekilde, çok uğraşmadan basit bir şekilde her elemanı tek tek ekrana yazdıralım. Bunu listeyle de yapıyorduk. Evet biliyorum ama gelin bir de böyle deneyelim. For boşluk, i boşluk. I bu arada i demenize gerek yok. For harf de diyebilirsiniz. Hatta daha açık olsun harf de yazalım. Harf in dizi. İki nokta üst üste. Şimdi bu satırda bakalım. For harf in dizi. Ne demek? Dizi elemanındaki her harf için aşağıdaki işlemleri yap diyeceğiz. Şimdi in'i zaten hatırlıyorsunuz. Geçen haftadan bahsettiğimiz o mantıksal operatörlerden birisiydi. Bir şeyin içinde olup olmadığını kontrol ediyordu. Burada demiş oluyoruz ki dizide olan her harf elemanı için hemen aşağıya indim. For e in şey for harf in dizi iki nokta üst üste koydum. Bu arada her söylediğim kelimeden sonra boşluk var. Alt satıra indim. İki nokta üst üste koydum. Döngü bloğu dedim. Dört boşluk yazılır dedim. Dört boşluğu yaptım. Ya da bir tane tabağa bastım. Şimdi buraya yazalım. Print aç parantez harf. Kapa parantez diyorum. Dosyamı kaydedeceğim şimdi. Yine bir diyor. Bunu dongular.py yazıyor zaten ben de. Pardon. Dongular.py yaptım. Dongular. Şimdi gelelim. Burada bunu bir çalıştıralım. Dongular.py. Hepsi. Gördüğünüz gibi alt alta, bakın alt alta tek tek harfleri bastı. Bu sefer mesela şeyi kullanmadı fark ettiyseniz. Listeyi bastırdığımız gibi işte köşeli parantezleri falan filan kesmeleri kullanmadı. Direkt harf harf aşağı aşağı yavaş yavaş bastı. Bu ilk örneğimizde döngülerin en basit kullanımıydı. Şimdi burayı yorum satırına alacağım. Bu döngü kısmını. Şimdi inelim. Şu dört boşlukları da silelim. Şimdi yine başka bir şey tanımlayacağım. Bu sefer bir test tanımlayacağım. Test listesi tanımlayacağım. Test listesinde 5 tane eleman olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Test eşittir. Hatta bunu şöyle yapalım. Yine biraz önce öğrendiğimiz yöntemle yapalım. Bu arada şöyle de yapabiliriz. Yani test eşittir köşeli parantez aç 1, virgül 2, virgül 3, virgül 4, virgül 5 yazıp köşeli parantezi de kapatabiliriz. Ama bunu biz biraz önce öğrendiğimiz daha zor olan yöntemle yapalım. List diyelim. Aç parantez range. Range. Aç parantez 1, virgül 6. Kapa parantez diyelim ve bir daha parantezimizi kapatalım. Şimdi güzel listemizi oluşturduk. Şimdi de şunu söyleyelim. For sayı in ne demiştik? Test iki nokta üst üste. İndim aşağıya verdim dört boşluğumu. Print aç parantez sayı çarpı 10. Parantezi kapattım. Şimdi bunun bize çıktısı şöyle demiş olduk daha doğrusu. Test elemanındaki her sayıyı 10'la çarp ve ekrana bas. Hemen bakalım. Kaydettim dosyamı. Bakalım olmuş mu? Hata yapmışız. Ha, indentation yorum satırını almamış orayı bir dakika. Ha, şimdi yorum satırını aldım. Tamam. Buraya yorum satırını almayı unutmuşum. Şimdi kaydettim. Muhtemelen çalışacak. Gördüğünüz gibi teker teker 10, 20, 30, 40, 50 diye saydım. Neydi bizim testteki elemanlarımız? 1, 2, 3, 4, 5. 1'i çarptı 10, 2'yi 10'la çarptı 20, 3'ü çarptı 30, 40 ve 10. Bu şekilde. Bu da yine daha basit demeyin de bu yine basit kullanımlardan bir tanesiydi. Şimdi for döngüsünü de bu şekilde gördükten sonra gelin while döngüsüne bakalım. Şimdi for bu arada okunduğu gibi yazılıyor. O yüzden söylemedim. F, Fatsa, Ordu, Rize. Ama while öyle değil. While döngüsü W, Hatay, İzmir, Lüleburgaz, Edirne şeklinde yazılıyor. Kullanımı da şöyle. Öncesinde bir tane şeyi tanımlıyoruz. Bir değişken tanımlayalım hadi. A eşittir 0 diyelim. Şimdi aynı işlemi yaptıracağım bakın. Tamam mı? Aynı işlemi yaptıracağım. Ve yazıyorum. While W, Hatay ile boşluk. A küçük eşittir 5. Pardon 4 diyelim. Küçük eşittir 4 diyelim. İki nokta üst üste. A 4'e küçük veya 4'e eşit olduğu müddetçe indim aşağı iki noktamı koydum. Şöyle bir şey yapalım. Print aç parantez. Bu sefer testin a'ncı indeksini gidip onunla çarpalım. Yine aynı şeyi yapacağız aslında. Fakat farklı bir yolla yapmış olacağız. Aynı çıktı elde edeceğiz. Print dedim. Açtım parantezi. Nasıl gidiyorduk arkadaşlar indekslere? Test köşeli parantezi açtım. Bakın A'yı sıfırdan başlattım. A şu an sıfır. Buraya A yazarsam otomatik olarak köşeli parantezler arasında sıfır yazmışım gibi olacak. Ve kapattım köşeli parantezi. Sonra da normal parantezi, print'in parantezini kapattım. Pardon. Print, onunla çarpmayı unuttum. Pardon. Köşeli parantezi kapattım. Ve şimdi köşeli parantezi kapattıktan hemen sonra o çarpı 10 diyorum. Bu A'nın, şey pardon, testin A'ncı indeksine git ve onu 10'la çarp. Ondan sonra ekrana bas demek. Yukarısındaki açıklamayı da söylemiştim. While döngüsündeki Türkçesini. A 4'e küçük ya da 4'e eşit, 4'ten küçük ya da 4'e eşit olduğu sürece aşağıdaki işlemi yap. Aşağıdaki işlem neydi? Testin A'ncı indeksine git ve onu 10'la çarp. Sonra ekrana bas. Gördüğünüz gibi mesela şeyler arasındaki fark, for'lar arasındaki fark temel olarak bu. Şimdi kaydettim. Bir dakika. Kaydetmeyeyim. Çünkü çok önemli bir şey unuttum. Şimdi biz burada dedik ki A'yı sıfıra tanımladık. A 4'e küçük olduğu sürece şunu yap dedik. Ama A'yı arttırmadık. A sürekli sıfır. While döngüsünün en büyük tehlikelerinden biri. Eğer kontrol koşulunu yanlış çıkaracak herhangi bir şey yapmazsanız ya da break kullanıp döngüyü kırmazsanız bir yerde bir koşula bağlı olarak sürekli çalışmaya devam eder. Bu haliyle kaydetip çalıştırsaydım bilgisayarımda sürekli bir dil kenamanı şeyin testin 10 10 10 10 10 yazıp duracaktı. Şimdi buraya hemen print'in altına yine 4 boşluklar kalacak şekilde yeni bir kullanım göstereceğim. A artı eşittir 1. Şöyle yapalım. Hemen yukarıdaki satır A'yı 1 arttır ve o değere eşitle demek. A ilk olarak 1 olacak. Sonra 1'e 1 ekleyip 2 olacak. Nokta nokta nokta. A artı eşittir 1. Bunu a çarpı eşittir 1 de yapabilirsiniz mesela. Burada da atıyorum a 1 ise, pardon, evet a 1 ise, a 0 diyelim şu an, 0 zaten. A 1 ekledim, 0'a 1 ekledim ve onu a değerine eşitledim. A artık 1 oldu gibi düşünebilirsiniz. Yani a eşittir a artı 1'in kısa yöntemi. Şimdi kaydedelim. Artık dosya hata, daha doğrusu sürekli aktif olma gelmeyecek. Tıklıyorum. Ha, hata yaptık. Neymiş? A'yı tamamlamışsın dedi sen. Bakayım nasıl yaptık. Ha, tamam. Satır atlamayı unutmuş arkadaşlar. O yüzden de tamamlamamış gösteriyor. Şimdi bir satır aşağı indim. Yani enter yaptım o ilgili yerde. Şimdi kaydettim ve gördüğünüz gibi aynı çıktıyı bu sefer while döngüsüyle bir tık daha fazla uğraşarak başardım. While döngüsünün asıl kullanım alanı programlarınızı ya da işte atıyorum pencerelerinizi sürekli aktif tutmak istediğiniz zaman genelde kullanılıyorlar. Ya da hakikaten bir koşula bağlıyorsunuz. Sadece tek bir koşul yazıyorsunuz. Bir elemanda şeyde dolaşmayacaksınız. Listede işte benzeri bir karakter dizisinde dolaşmadan şeyler yaptıracaksınız. O zaman işte while döngüsüyle kurgularımızı sağlıyor. Şimdi gelin buralara bir şey koyalım. Yorum satırı koyalım. Break, pass ve continue deyimlerinin kullanımlarına bakalım. Bu A kalsın. Biz bu A'yı kullanırız arkadaşlar. A'yı while almıyorum. Şurayı aldım. Şunu da aldım. Tamam. Şimdi gençler. Diyelim ki bu döngüleri nasıl kurarız? Kullanıcıdan bir rakam alacağız ve aldığımız rakama bağlı olarak belli koşullar yazacağız. Şöyle yapalım. Sayı eşittir diyelim. Int, biliyorsunuz o input'tan aldığımız verileri tam sayı çeviriyordu. Input, aç parantez, tırnak, sayı, girin. Tırnağı kapattım. Yani parantezimi kapattım ve burayı bitirdim. Şimdi kullanıcıdan sayıyı alacağız. Tamam mı? Bunu bir döngü halinde yapacağız. Biz aksine belirtmediğimiz sürece ya da kullanıcının girdiği sayı bir şeye eşit olmadığı sürece döngümüz sürekli çalışıp kullanıcıdan sayalım. İşte sayınız şundan küçüktür, şundan büyüktür. Sayınız şundan küçüktür, şundan büyüktür diyeceğiz. Hadi yapalım. Çok basit bir şey. Ama break deyiminin en temel gösterimde bu. Şimdi sayıyı aldık kullanıcıdan ama sayıyı almadan önce bunu döngüye sokmak için bir şey kullanacağız. Şimdi demiştim, programın sürekli çalışmasını istiyorsanız while kullanacağız. While içindeki koşul doğru olduğu sürece while döngüsü çalışmaya devam edecek. Bunun için istersek bir koşul oluşturabiliriz. İstersek while w Hatay, İzmir, Lugas, Edirne, boşluk, büyük harfle Trabzon, sadece T büyük bu arada, Rize, Urfa, Edirne. Yani while true. Bakın neydi normalde? Döngünün içindeki koşul doğru olduğu zaman, doğru çıktı ürettiği zamandı. Ama biz zaten burada doğruyu yani true'yu kendimiz yazdık. Bu koşul aksi belirtilmediği sürece ya da döngü kapatılmadığı sürece her zaman çalışır. Burada bir fonksiyona ya da bir koşula bağlı tutarak işte koşulu değiştirip ona göre bir iş yapmadık. Şimdi devam edelim. Burada mecbur otomatik olarak ne yapacağız? Döngüyü sonlandırmak için bir yerde break deyimini kullanacağız. Buna mecbur kaldık artık. Şimdi sayının hemen başına bir dört boşluk koydum. Tab koydum biliyorsunuz. Şimdi kullanıcıdan sayıyı her seferinde alacak bu. Diyelim ki if sayı küçüktür 50 2 nokta üstte. Yine aşağı indim. Şu an 4 satır boşluk var. Ama bakın while döngüsüne girdim. 4 boşluk verdim. Bir de while döngüsünün içerisinde if döngüsü if koşulu yazdım. O zaman bir 4 satır 4 boşluk daha vereceğim. Şu an 4 boşluk vardı. 8 boşluk aç. Print aç parantez tırnak sayınız 50'den küçük. Nokta tırnak kapa parantez. İndim aşağıya. 4 boşluk verdi. Onları sildim. Şimdi hatırlarsınız birden fazla koşulla çalışırken elif yapısını kullanıyorduk. If, elif, else. Eliftir. Bu sefer sayı büyüktür 50 dedim. 2 nokta üst üste koydum. İndim aşağıya. Yine 4 boşluk verdi burada. Bunu 8'e çıkarttım. Print. Aç parantez tırnak sayı 50'den büyüktür dedim. Tırnağı kapattım. Parantezi de kapattım. Şimdi yine aşağı indim. Bu sefer 8 boşluk vermişti. 4 boşluğu siliyorum. Bir dakika pardon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir dakika boşluklarda bir hata var. Şu döngünün, şu dizinin. Heh, tamam. Bir şey silmemiş arkadaşlar boşlukları. Onları düzenliyorum. Heh, otomatik olarak kendi vermiş ama ben verme diye düşünüp bir daha verdim. Evet, gördüğünüz gibi boşluklar bazen sorun çıkartabiliyorlar. Şimdi toparlayabildik gençler. Şimdi else diyelim. Else nokta. En son sayı 50'den büyükse demiştik. Else dedik. Bu hiçbir durumda yani bu durumların olmadığı durumlarda da diyelim ki hiç uğraşmayalım. Break diyelim. Bu arada break, pass ve continue deyimleri arkadaşlar. Parantezsiz izliyor. Yani direkt olduğu gibi. Break, pass veya continue. Şimdi bu şeyden break yazmadan önce print diyelim. Bir de döngüden çıkıyoruz diyelim. Tırnak döngüden çıkılıyor. Tırnak kapattım. Parantezi kapattım. Şimdi yapısı aynen şöyle oldu. While true doğru olduğu sürece sayı eşittir. Int aç parantez input aç parantez. Tırnak içerisinde sayı girin. Parantezi kapat. Parantezi kapat. If sayı büyüktür 50. Küçüktür 50. Sayıdan sayınız 50'den küçüktür. İyi nereden gelmiş ya buraya? Eğer elif sayı büyüktür 50 ise birin taş parantez tırnak sayı elden büyüktür. Tırnak kapattım, parantezi kapattım. Else diğer durumlarda print parantez açık döngüden çıkılıyor. Hemen altında break. Şimdi kaydedelim. Bakalım hata yapmış mıyız? Yapmışız tabii ki de. Nerede yapmışız? Line 32. Otomatik olarak buraya şey almış. Boşluğu almış. Şimdi kaydettim, sildim. Yine hata. Bu sefer nerede? Ha, bir tane daha boşluk almış, onu kaçırmışım. Sayı girelim. 5, yok 4 girdim. Sayınız elden küçüktür dedi. Şimdi yine sayı girin dedi, bakın dikkat ederseniz. 51 dedim. Sayı elden büyüktür. 0 gireyim tekrar. Ya da 77 girdim. Yine sayı girin dedi. 50 diyeyim bakayım bu sefer ne olacak? 50 dedim. Gördüğünüz gibi döngüden çıkılıyordu diye. Şimdi pas ve kontinuye deyimlerine gelmeyeceğim. Onlar biraz daha sonraki işler diyelim. Yani sonraki işlerden dediğimden ziyade şimdilik kafayı karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Ben şu satırların tamamını bir yorum satırına alayım. Hemen arkasından sizle bir kelime oyunu. Pardon. Bir kelime oyunu yazalım. Şimdi kelime oyunu dediğimizde aklımıza ne geliyor? Ne küçükken yapıyorduk ya biz. İşte kelimeyi söyle. Araba. Sen bu kelimenin son harfiyle başlayan yeni bir kelime üretiyordun. Araba. İşte anten. Neyle başlayan bir kelime gelmesi lazım sonrasında. İşte o da ne olur? Mesela Nil. İşte sonra ne bileyim lale gibi. Şimdi bu oyunu gelin döngüleri de kullanarak nasıl yapabiliriz? Bakalım. Önce isterseniz bunun kodunu yazalım. Yani algoritmasını yazalım. Bir, karşılaştırmak için boş bir karakter dizisi. Şimdi ilk önce karakter dizisini oluşturuyoruz boş ve sonra diyeceğiz ki eğer bu boşsa, yani yukarıdaki şey boşsa, o zaman ilk olarak şey yap. Git bunu ata ve ilk kelimesi olduğunu program bu şekilde kullanıcının anlasın. Sonuçta bir ilk kelime olacak ve ilk kelime serbest bir kelime. Herhangi bir harfle başlayamaz. Sonra diyelim ki 2. Kullanıcıdan ne alacağız? Kelime alacağız. Yeni bir kelime alacağız. Kelime al. 3. Eğer kelime ilk kelime ise doğru ya da yanlış yazdırma nokta 4. İlk kelime ise bu kelimenin son harfini ilk oluşturulan değişkene ata. 5. Yok. Heh, evet 5'miş, tamam. 5. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Hatta ben şunları bir şöyle bir 3 tırnak açayım. Kelime oyunu algoritması diyeyim. Tamam. Ne demişiz en son? Tamam. İlk kelime değilse ve doğruysa, doğrusu demeyelim de, bir önceki değişkenle eşleşiyorsa yeni değişkeni oluştur ve kullanıcıya doğru mesajı çıkar. 6. Eğer girilen kelime yanlış uyuşmuyorsa diyelim, değişkenle uyuşmuyorsa o zaman oyun yanlış mesajını bas ve oyundan çık. Normalde algoritma dediğimiz şeyler arkadaşlar burada böyle hızlı ve şey yazılmıyor. Onu söyleyeyim. Uzun yazılmıyor. Ben sadece şu anda zamanımızda yediğimiz için hızlandırarak anlattım. Şimdi gelin oyunu kodlayalım. Önce eski alt çizgi harf diye bir değişken oluşturuyorum. Eşittir dedim. Eski harf eşittir. Tırnak açtım ve tırnak kapattım. İçerisinde hiçbir şey yazılmadı. Bakın dikkat ederseniz. Bu boş bir karakter dizisi. Sonra while true dedim. W, Hatay, İzmir, Lüleburgaz, Edirne. True, E. T, Büyük, Trabzon, Rize, Urfa, Edirne. İki nokta. Şimdi artık döngüye girdim. Kullanıcıdan kelime isteyebilirim. İstiyorum. Kelime eşittir dedim. Input, aç parantez, tırnak, bir kelime girin. Tırnak kapattım, parantezi kapattım. İndim aşağıya. Şimdi gelelim artık asıl kontrol yapılarımıza ve döngü çıkışlarımıza. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Hatırlarsanız geçen hafta sizlere not diye bir mantıksal operatörden bahsetmiştim. Not bir şeyin içinde olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra bir şeyin içinde yok mu diye kontrol ediyor. Yanlış sonuç üretmeyi sağlıyor. O yüzden şöyle yazalım. If not eski alt çizgi harf. 2 nokta üst üste aşağı indim. 4 boşluk bırak. Şimdi bu arada 4 boşluğu şeyde de bırakmıştım arkadaşlar. If'li koşulu yazdığım satırda ve kullanıcıdan kelime istediğim satırda. Çünkü while döngüsünde mutlaka bir 4 boşluk vermemiz gerekiyor. Burada demiş olduk ki Python'a. Eğer eski harf değişkeni boşsa, boş bir değişken ise. O zaman şöyle bir şey. Bunu ayırt etmek için şöyle yazalım. Print aç parantez tırnak ilk kelimeniz iki nokta üstte koydum, boşluk verdim, tırnak verdim, virgül dedim, kelime dedim, parantezi kapattım. Eğer boşsa ilk kelimeyi yazdıracak bize. Şimdi enter'lıyorum, aşağı indim. Buraya da artık şunu yapmamız lazım. Kelimenin son harfini eski harf değişkenine atamamız lazım. Bunun için ne yapacağız? Eski alt çizgi harf eşittir. Kelime son harfini nasıl alıyorduk hatırlatırım. Köşeli parantezimizi açıyorduk. Eksi birimizi yazıp köşeli parantezimizi kapatıyorduk. Bu şekilde kelimenin son harfi, daha doğrusu eski alt çizgi harf boş bir değişken olmaktan çıktı ve kelime değişkeninin son harfi haline geldi. Şimdi bu döngümüz, bu şeyimiz bu kadar koşul bloğumuz. Aşağı indim. 4 boşluğu sildim. Şimdi yeni bir koşul yazacağım. Ya ters durumda. Yani şeyin içi dolu. Eski harfin içi dolu. Artık kullanıcının ikinci kelime yazmadığını biliyorum. O zaman ne yapacağım? Diyeceğim ki eğer doğruysa if Kelimenin birinci harfi, ilk harfi, kelimenin ilk harfi, kelime, köşede parantez sıfır, köşede parantezi kapat, eşit eşit, eski alt çizgi harf, iki nokta üst üste. Böyle demiş oldum ki, biraz önce tanımladığım eski harf değişkeni, acaba kelime değişkeninin, kullanıcının girdiği yeni kelimenin birinci harfine eşit mi? Eğer eşitse, indim aşağıya, 4 boşluk var şu an, 8 boşluk vermem gerekiyor, bir while döngüsü bir de if, koşulu için. Buraya da yazdım, dedim ki, print aç parantez, doğru. Tırnağı kapattım. Doğru yazmışız arkadaşlar. Doğru. Ünlem. Tırnağı kapattım. Parantezi de kapattım. Ve sonra tekrar aynı işlemi yapacağım. Aynı işlem dediğimde bu sefer yeni kelimenin son harfine eski harf değişkenini atacağım. Yine yazıyorum. Eski alt çizgi harf eşittir kelime. Aç parantez aç köşeli parantez eksi bir. Kapat köşeli parantez. Sonuçta kelime değişti. Eğer bu satırı buraya eklemeseydik kelime daha doğrusu eski harf bizim ilk yazdığımız harf kelime olacaktı. Ve başka bir harf olmayacaktı. Biz bu şekilde kullanıcıdan yeni harf alsak aldığımız harfi sürekli aynı olduğunu pardon, aldığımız harfi direkt olarak atamış olduk. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Şimdi enter yapıyorum. Aşağı indim. Bu koşu bloğum da bu kadar. Yine dört boşluğumu siliyorum. Bu sefer else diyorum. Else. İki nokta üst üste. Yani değilse. Yani eski harf kullanıcının işte yeni girdiği kelimenin ilk harfini eşit değilse. He, o zaman yanlış yapılmış. Else yazdım. Aşağı indim. Dört boşluk vardı. Bir tane daha tab yaptım. Sekiz boşluk yaptım. Print. Aç parantez. Tırnak. Yanlış. Ünlem. Kapa parantez. Tırnak. Şey pardon, tırnak. Kapa parantez. İndim aşağıya ve döngüyü sonlandırmak için break yazıyorum. Bursa, Rize, Edirne, Adana ve Kahramanmaraş. Şimdi kaydet. Bakalım hata yapmadıysak program çalışacak. Evet, bir kelime girin. Ne diyelim? Kelime de bulamadım ya. Kelime. İlk kelimeniz kelime yanlıştı. Neden bunu dedi? Çok basit. Biz ilk kelimeyi yazdık. Daha doğrusu ilk kelime burada varsa dedik. Pardon. Eski harf değişkeni boşsa dedik şunu yap. Ama değilse şunu yap demedik. Direkt eski kelime harf boşsa dedik devam ettik. Daha sonra altına if işte eski kelime eşitse falan filan dedik. Dolayısıyla eski kelimenin boş olmadığı durumda yap dememiz lazımdı bunları. Biz onu es geçtik. O yüzden. Şimdi bunu iki şekilde çözebiliriz. Birincisi if eski harf hani bu işte harfleri eşitse falan filan. Eğer eski harf boşsa şunu yap dedikten hemen sonra birinci yapacağımız şey yapabileceğimiz şey if yerine elif kullanmak. Bu şekilde ilk doğruyu gördükten sonra Python çalışmayı durduracağı için arkadaki koşullara bakmaz. Ya da ikinci yapacağımız ama biraz daha karmaşık olan şey ise else deyip şey boşsa, işte eski harf boşsa else deyip arkadan bir tane daha if koşulu blok içine girmek olur. Bence bunu tercih etmeyelim. Biz gelin if kelime sıfır eşit dediği yere if yerine buraya bir e ve lüleburgaz ekleyerek burayı elif haline getirelim ve koşulumuzu if elif else yapısına çevirelim. Ne demiş olduk? İlk eski harf boşsa işte önce ilk kelimemiz şudur diye yazdır. Sonra kelimenin son harfine eski harf eşitte. Eğer kelime bir ise yani şey eşitse doğruysa girdiği kullanıcının kelime eski harfte doluysa işte onu da şöyle yap böyle yap. Eğer değilse de hiçbiri değilse yani bunların o zaman yanlış de ve programı kapat. Şimdi kaydedelim. Muhtemelen şimdi oldu. Hop, kelime girelim. Deneme. Bakın bu sefer yanlış demedi çıkmadı. İlk kelime girelim. F. Bakın bu sefer doğru dedi. Çünkü niye koşulumuz öyleydi zaten. Van diyelim. Van. Bu da doğru. Peki yanlış kelime. Hadi bir ne diyelim? İşte deniz diyelim. Gördüğünüz gibi yanlış dedi. Hiç affetmeden direkt çat diye kapandı. Burayı süsleyebilirsiniz. Aralara printlerle bir işte 10 puan, 20 puan, 30 puan gibi hani puanlama sistemi falan filan da getirebilirsiniz eğer isterseniz. Diyelim ve bu ağır günü artık kapatalım. Eğer isterseniz ödev olarak asal sayı uygulaması yazmayı deneyebilirsiniz ya yani döngüleri kullanarak. Programda şöyle işlerse güzel olur. Kullanıcı bir sayı girsin. Program kullanıcının girdiği sayının asal olup olmadığını ekrana bastırsın. İşte ben sayımı girdim. Senin sayın asaldır ya da sayın asal değildir şeklinde bir çıktı versin. Zamanınız varsa yapın. Yine bana bunları candenizbalkaya96@gmail adresinden de gönderebilirsiniz. Geri bildirimler için diyelim ve herkese görüşmek üzere diyorum.